Ayrım 16, Şeffaf, Stephen King, sayfa 135. İkinci bölüm, Heaven'dan Öyküler. Terörist bombalandı, başkan isabet aldı, güvenlik sıkıydı, gizli servis yandı ve herkes kafayı buldu. Herkes dağıttı, herkes dut gibi oldu ve bunu değiştirecek hiçbir şey yok. Çünkü herkes sarhoş, herkes dağıtmış, herkes görev başında kafa çekiyor. The Rainmakers. Kent. Kent Haven adını alıncaya kadar 4 kez isim değiştirmişti. Mondville çiftliği, Coothersville, Montgomery, Ilium ve sonunda Haven. Becca Paulson. Rebecca Bouchard Paulson. Heaven'ın 2 postacısından biri olan Joe Paulson'la evliydi ve kocası onu aldatıyordu. Bobby Anderson bunu anlamıştı. Ve şimdi Becca Paulson da durumu biliyordu. Her şeyi 3 gün önce öğrenmişti, ona İsa açıklamıştı. Şu son 3 gün İsa Becca'ya akla hayale gelmeyecek kadar şaşırtıcı, korkunç ve üzücü şeyler anlatmıştı. Bu açıklamalar kadının midesini bulandırmış, uykusunu mahvetmişti. Ve onu çıldırtmak üzereydi. Ama bir bakıma bunlar yine de harika şeyler değiller miydi? Ah, hem de nasıl? Becca İsa'yı dinlemekten vazgeçecek miydi? İsa tasvirini yüzüstü kapatacak ya da ona susmasını söyleyecek miydi? Ne münasebet, bir kere İsa'nın açıkladığı şeyleri öğrenmeyi çok istiyordu. Dayanılamayacak bir arzuydu bu. İsa'nın tasviri Paulson'ların televizyonunun üzerinde duruyordu. 6 yıldan beri oradaydı. Daha önce de Zenit'in üzerinde durmuştu. İsa hemen hemen 16 yıldan beri aynı yerdeydi. 3 boyutlu gibi gözüken bu resmi Becca'nın Portsmouth'ta oturan ablası Corin onlara evlendikleri zaman hediye etmişti. Joe ablan çok cimri dediği zaman Becca ona susmasını söylüyordu. Aslında kocasının bu haline şaştığı da yoktu. Joe gibi biri güzelliğe fiyat etiketi takılmayacağını anlayamazdı. Joe 1-2 kez İsa tasvirini televizyonun üzerinden kaldırmayı denemişti. Becca şimdi bunun nedenini öğrendiğini düşünüyordu. Ah evet efendim, tabii Joe ona uydurma bir takım masallar anlatmıştı, o da başka. Magnum ya da kanun namına iser ederken İsa'nın televizyonun tepesinde durması hiç de hoş değil. Niçin onu şifon yerinin üzerine koymuyorsun Becca? Ya da, başka bir şey düşünelim. İsa pazar gününe kadar şifon yerinin üzerinde dursun, sonra onu tekrar televizyonun üzerine yerleştirir ve Jimmy Swaggart ve Jack Van Imp iser edersin. Herhalde İsa Jimmy Swaggart'ı kanun namınadan daha çok beğenir. Ama Becca razı olmamıştı. Joe bir başka seferde perşembe gecesi sıra bana geldiği zaman çocuklar bu durumdan hiç hoşlanmıyorlar demişti. Pokerin tadı kaçıyor. Kimse floş çıkarmaya çalışırken İsa'nın kendisini seyretmesinden hoşlanmaz. Becca belki de kumarın şeytan işi olduğunu bildikleri için sıkılıyorlar diye cevap vermişti. İyi bir poker oyuncusu olan Joe dikleşmişti. O halde sana saç kurutma makinesini ve pek sevdiğin akik yüzüğü de şeytan aldı. Onları geri verip parayı alman daha iyi olur. Parayı hayır kurumuna verirsin. Faturalar odamda sanırım. Becca da sonunda Joe'nun ayda bir perşembe gecesi o durmadan bira içen pis ağızlı arkadaşları pokere geldikleri zaman İsa tasvirini duvara çevirmesine izin vermişti ama hepsi o kadar. Gel gelelim şimdi kocasının resmi neden kaldırmak istediğini biliyordu. Gerçek nedeni. Herhalde Joe daha başında resmin sihirli olduğunu anlamıştı. Ah belki de kutsal sözcüğü daha uygundu. Sihir, puta tapanlar, kafa avcıları, yamyamlar, katolikler ve öyleleri için uygundu. Ama tabii bu 2 söz de hemen hemen aynı anlama geliyordu, öyle değil mi? Her neyse, Joe resmin özel olduğunu sezmişti anlaşılan. Tasvirin günahlarını açıklayabileceğini hissetmişti. Ah evet, BK'da bir şeyler olduğunu anlamıştı zaten. Bir kere Joe geceleri artık ona zorla sokulmaya kalkmıyordu. Bu bakımdan rahatlamıştı. Çünkü seks annesinin de vaktiyle söylediği gibi pis, hayvanca, bazen acı veren ve gurur kırıcı bir şeydi. Becca zaman zaman Joe'nun yakasının parfüm koktuğunu fark etmişti ve bunu hiç de rahatlatıcı bulmamıştı. Ama İsa 7 Temmuz'da konuşmaya başlamasaydı belki de Joe'nun ona sokulmamasıyla o parfüm kokusu arasında bir bağ kurmayacaktı. Hatta üçüncü bir gerçeğin üzerinde de durmayacaktı. Yaşlı Charlie Estabrook emekli olmuş, postanede Nancy Voss adında bir kadın çalışmaya başlamıştı. Onu Augusta'dan Heaven'a göndermişlerdi. Becca artık o fahişe diye düşündü. Voss denilen kadının Joe'dan 5 yaş büyük olduğunu tahmin ediyordu. Kendisinden de öyle. Yani Nancy 50'sindeydi ama ince ve bakımlı bir kadındı. Becca kendisi de biraz şişmanlamış olduğunu kabul ediyordu. Özellikle tek yavruları Byron evden ayrıldığından beri. Becca bu ilişkiye aldırmayabilirdi. Hatta aldırmayacağı kesindi. Belki rahatlayacak ve bu ilişkiyi hoşgörüyle bile karşılayacaktı. Madem o fahişe sekslerden, o hayvanca şeyden hoşlanıyordu. Ayrıca Becca böylece binde bir yerine getirmek zorunda kaldı. O sıkıcı görevden de kurtulmuş oluyordu. Evet, eğer İsa'nın tasviri konuşmasaydı Becca bu maceraya aldırmayacaktı. Bu ilk kez Perşembe günü öğleden sonra üçü biraz geç oldu. Genel hastane dizisini seyretmeye hazırlanan Becca mutfaktan biraz yiyecek bir şey alarak oturma odasına gitti. Daire biçimi büyük bir pastanın yarısı ve kocaman bir bardak vişne şurubunu. Tam televizyonu açmak için eğildiği sırada İsa, "Becca," dedi. "Joe her öğle tatilinde o fahişeyle sevişiyor. Bazen çalışma saatlerinden sonra da. Hatta kocam bir seferinde öyle azdı ki zarfları ayıracakları sırada kadına saldırdı. O zaman ne oldu biliyor musun? Kadın dur bari taahhütlüleri ayıralım bile demedi. Hepsi bu kadar değil." İsa cübbesinin eteklerini uçurarak çerçevenin içinde ilerledi ve yandaki bir kayanın üzerine oturdu. Becca'ya sert bir tavırla bakarak ekledi. "Heaven'da çok şey oluyor, anlatırsam inanmazsın." Becca haykırarak dizlerinin üzerine düştü. "Efendimiz?" Dizlerinden biri kahveli pastaya girdi ve içindeki ahududu reçeli Paulson'ların kedisi Ozzy'nin yüzüne fışkırdı. "Efendimiz, efendimiz!" Kadın çığlıklar atıp duruyordu. Ozzy tıslayarak mutfağa kaçtı ve ocağın altına girdi. Bıyıklarından reçeller akıyordu. Akşama kadar oradan çıkmadı. Paulson'ların hiçbiri de iyi insanlar değillerdir. Gerideki koyunlardan biri İsa'ya yaklaştı. O hayvana sopasıyla dalgın dalgın vurarak onu uzaklaştırdı. Bu hali Becca'ya o dehşeti arasında bile artık ölmüş olan babasını hatırlattı. İsa, "Hayır efendim," dedi. "Bildiğin gibi Joe'nun babasının amcası bir katildi Becca. Oğlunu, karısını, sonra da kendini öldürdü. Ve o buraya geldiği zaman biz ne dedik biliyor musun? Ona burada yer yok. İşte öyle dedik." İsa sopasına dayanarak öne doğru eğildi. "Aşağıya inip şeytanla görüş dedik. Orası tam sana göre. Ama ev sahibin fazla kira istiyor ve radyatörleri de hiçbir zaman kapatmıyor. Oysa çok sıcak." İnanılmayacak bir şey daha oldu ve İsa kadına göz kırptı. Ve Becca o zaman haykırarak evden fırladı. Kadın arka avluda durakladı. Soluk soluğaydı. Kirli sarı saçları yüzüne düşmüştü. Kalbi onu korkutacak kadar hızlı çarpıyordu. Neyse ki kimse bağırdığını duymamıştı. Nista yolunun sonlarında oturuyorlardı. En yakın komşuları olan Borskiler o pis karavanda yaşıyorlardı. Neyse, sesimi duyanlar Paulson'ların evinde bir deli olduğunu sanırlardı dedi içinden. Ama öyle bir deli var değil mi? İnsan bir resmin konuştuğuna inanırsa o zaman çıldırmış demektir. Babam hayatta olsaydı seni üç kez döver ve her yanını çürütürdü. Bir kez böyle bir şey söylediğin, bir kez buna inandığın, bir kez de bağırdığın için. Beka, resimler konuşmaz. Birdenbire başka bir ses, İsa tasviri de konuşmadı dedi. O ses senin kafanın içinden geldi. Beka, bilmiyorum bu iş nasıl oldu, o olayları nasıl öğrendin. Ama böyle oldu işte. İsa'nın tasvirini sen kendin konuşturdun. Vantrologların yaptıkları gibi. Ama nedense bu fikir kadına daha korkunç, daha da delice geldi. Buna inanmayacaktı. Ne de olsa her gün mucizeler oluyordu, gerçek mucizeler. Ama sesler duymak sadece insanın çıldırdığını gösterirdi. Ama öyle oldu. Sen uzun bir süreden beri böyle sesler duyuyorsun, öyle değil mi? Onun sesini işittin sen, Joe'nun sesini. O ses oradan geldi. İşte Joe'dan, İsa'dan değil. Beka, hayır diye inledi, benim kulağıma öyle sesler gelmiyor. Arka avluda çamaşır iplerinin yanında durarak boş gözlerle Nista yolunun diğer tarafındaki ormana doğru baktı. Sıcakta her şey bulanık gözüküyordu ve o ormanın içinde Bobby Anderson'la Jim Gardiner topraktaki dev fosilin etrafını kazıyorlardı. Beka'nın babasının acımasız sesi kadının kafasında yankılanmayı sürdürdü. Sen çıldırmışsın sıcak yüzünden. Buraya gel Beka Bouchard. Böyle delice laflar ettiğin için seni 3 kez pataklayacağım. Her tarafını morartacağım. Beka inledi. Ben kardımdan konuşmadım. O resim gerçekten konuştu. Yemin ederim. Ben Vantrlok değilim. Resmin konuşmuş olması daha iyiydi. Bu bir mucize sayılırdı o zaman. Tabii bir mucize de insanı çıldırtabilirdi. Sevgili Tanrı şimdi onun delirmek üzere olduğunu biliyordu. Ama bu da Beka'nın daha önce deli olmadığını gösteriyordu. Beka başını eğdi ve sol dizinin kanlar içinde olduğunu gördü, bir çığlık atarak eve girdi. Doktor ya da can kurtaran çağıracak herhangi bir kimseyi. Oturma odasına dalarak telefonu açtı, alıcıyı kulağına dayayıp bir numara çevirmeye çalıştı. Aynı anda İsa, ''O pastanın içindeki ahududu reçeli Beka'' dedi. ''Neredeyse kalp krizi geçireceksin, biraz sakinleşsene.'' Kadın televizyona doğru baktı ve alıcı elinden düştü. İsa hala o kayanın üzerinde oturuyordu. Galiba ayak ayak üstüne dağıtmıştı. Beka'nın babasına şaşılacak kadar benziyordu. Ama yine de Bay Bouchard gibi aksi ve öfkeli değildi. Kadına hiddetle karışık bir sabırla bakıyordu. Sonra bir dene diyerek başını salladı. Haklı mıyım, haksız mıyım öğren. Beka yüzünü buruşturarak dizine dokundu. Canının yanacağını sanıyordu ama dizi acımadı. Sonra kan sandığı şeyin içindeki çekirdekleri fark ederek rahatladı. Parmağına bulaşan reçeli yaladı. İsa ayrıca dedi, kulağına sesler geldiği ve olmayacak şeyler duyduğun fikrini de kafandan at. Konuşan benim. Ben herkesle konuşabilirim, istediğim biçimde. Beka fısıldadı. Çünkü sen kurtarıcısın.
Tabii.
İsa başını eğerek aşağıya baktı. Televizyon ekranında ayaklı 2 salata tabağı üzerlerine dökülecek sosun sevinciyle dans ediyorlardı. Ve lütfen şu saçma sapan şeyi de kapat. Televizyon açıkken rahatça konuşamayız. Ayrıca ayaklarımın karıncalanmasına neden oluyor. Beka televizyonu kapattı. Efendimiz... Ondan sonraki pazar günü öğleden sonra Joe Paulson arka avludaki hamağa uzanmış uyuyordu. Ozzy onun iri göbeğine atlayıverdi. Beka oturma odasındaydı. Perdeyi açmış kocasına bakıyordu. Herhalde rüyasında o fahişeyi görüyor onunla seviştiğini. Perdeyi sol eliyle tutuyordu çünkü sağ elinde 9 voltluk 4 köşe piller vardı. Beka pilleri mutfağa götürdü. Oradaki masada bir şey yapıyordu. Bunu ona İsa söylemişti. Beka böyle işlere elinin yatkın olmadığını anlamıştı. Beceriksizdi. Babası ona her zaman elinden bir iş gelmediğini söylemişti. İsa da o zaman aptallık etme demişti. Yemek tariflerini izleyebildiğine göre bu küçük şeyi de yapabilirsin. Şimdi Beka onun haklı olduğunu anlıyor ve seviniyordu. Bu iş yalnız kolay değil, ayrıca çok da eğlenceliydi. Yemek pişirmekten çok daha zevkli. Zaten Becca doğru dürüst yemek yapmayı bilmiyordu. Pastaları kas katı oluyor, ekmekleri hiç kabarmıyordu. Bu işe bir gün önce başlamıştı. Ekmek kızartma makinesini, eski mikserinin motorunu ve arkadaki kulübeye atılmış olan bozuk radyonun elektronik şeylerle dolu acayip panelini kullanıyordu. Joe uyanmadan çok önce bu işi bitireceğinden emindi. Kocası saat 2'de televizyonda beyzbol maçını seyretmek niyetindeydi. Becca, Joe'nun küçük kaynak makinesini alarak kibritle yaktı. Ona bir hafta önce bu makineyi rahatça kullanacağını söyleselerdi herhalde çok gülerdi. Ama çok kolaydı bu iş. İsa ona telleri eski radyonun paneline nasıl takacağını iyice anlatmıştı. Şu son 3 gün İsa sadece bundan söz etmemişti. Becca'ya uykusunu kaçıran, alışveriş yapmak için kente inmesini engelleyen korkunç şeyler açıklamıştı. Kadın tanıdıklarla karşılaştığı zaman yüzündeki ifadeden her şeyi bildiğini anlayacaklarından korkuyordu. Babası ona her zaman Becca demişti, kötü bir şey yaptığını yüzünden hemen anlarım, yüzün sırlarını saklamanı engelliyor. Kadının hayatına ilk kez bütün iştahı kesilmişti. İşine Red Sox beyzbol takımına ve o fahişeye dalmış olan Joe bir terslik olduğunun farkında bile değildi. Oysa mavi üniformaları seyrederken karısının tırnaklarını kemirdiğini de fark etmişti. O zamana kadar hiç yapmadığı bir şeydi bu kadının. Aslında Joe tırnaklarını dişlediği için dırdır edip dururdu. Joe Paulson bu olayı 12 saniye kadar düşünmüş, sonra da gözlerini ekrana dikerek Nancy Voss'un iri beyaz göğüsleriyle ilgili hayallere dalmıştı. İsa'nın açıkladığı Becca'nın uykularının kaçmasına ve 45 yaşında tırnaklarını kemirmeye başlamasına neden olan çok şey vardı. Örneğin, Joe'nun poker arkadaşlarından Moss Harling'ın 1973'te babasını öldürmüştü. Greenville'de geyik avlarken olmuştu bu. Herkes olayın o üzülecek kazalardan biri olduğunu sanmıştı. Oysa Abel Harling'ın bir kaza sonucu ölmemişti. Moss bir ağaç kütüğünün arkasına gizlenerek babasını vurmuştu. Çünkü durumu kötüydü. Sahip olduğu inşaat şirketi batmak üzereydi. Moss babasından yardım istemiş ama Abel yardımcı olmamıştı. Moss'la babasının paralarına konmak için onu öldürmüştü. Heaven ilkokulunda öğretmenlik eden Alice Kimball aslında lezbiyendi. İsa bunu Becca'ya yeşil pantolon takımıyla çok saygın bir hali olan iri yarı kadın kanser fonu için para toplamaya geldikten sonra açıklamıştı. Pazar gazetelerini getiren 17 yaşındaki Darla Gaines'in yatağının altında esrar vardı. Kızla sevgilisi o yatakta sevişmeden önce esrar içiyorlardı. İki genç haftanın her günü 2.30 ile 3 arası sevişiyorlardı. Çünkü Darla'nın annesiyle babası Derry'deki ayakkabı mağazasında çalışıyor ve eve ancak 4'ten sonra dönebiliyorlardı. Yine Joe'nun poker arkadaşlarından olan Hank Buck, Bangor'daki büyük bir süpermarkette çalışıyor ve patronundan da müthiş nefret ediyordu. Bir yıl önce adamın kakaolu sütüne müsil katmıştı. Patron çok sıkıntılı saatler geçirmişti. Ondan sonra Hank dükkan kapanıncaya kadar kendini tutmayı başarmıştı. Ama eve gitmek için arabasına binerken gülmeye başlamıştı. Yolda 2 kez bu yüzden durmak zorunda kalmıştı. İsa Becca'ya gülmekten katıldı demişti. Buna ne diyorsun? Becca bunun kalleşçe bir oyun olduğunu düşünüyordu. Ve bütün bunların bir başlangıç olduğu da belliydi. İsa Becca'nın tanıdığı gördüğü her insan hakkında kötü ya da sarsıcı bir şeyler biliyordu. Kadın bu korkunç açıklamalara dayanamayacaktı ama onlarsız da olamayacaktı. Bir şey kesindi. Becca'nın bu konuda bir şeyler yapması gerekiyordu. İsa yapıyorsun işte diye seslendi. Yine televizyonun üzerinden konuşuyordu. Hatta işin bu bölümünü tamamlamak üzeresin. Şimdi o kırmızı teli şu uzun nesnenin soluna lehimle. Hayır, oraya değil, şuraya. Aferin. Fazla lehim kullanma. Bu deterjan gibidir Becca. Azıcık yeter. İsa'nın deterjanlardan söz etmesi çok garipti. 16. ayrımın sonu. Sayfa 143.